Ayrım 7, sayfa 84. Atatürk'ün gençliği. Mustafa Kemal Selanik'teki Rüşdiye Mektebi'nden sonra Manastır Askeri İdadesi'ne yatılı olarak girdi. Burası Atatürk'ün hayat boyu sürecek arkadaşlıklarının pekiştiği yer oldu. Atatürk siyaseti ve cemiyetçiliği İttihat ve Terakki içinde öğrendi. Genç Türklerin lider kadroları arasındaki rekabetler birinci dönemde ideolojiden yoksun eylem adamı Enver Paşa'yı sivritti. Genç Mustafa Kemal'in siyasi düşüncelerini oluşturan etkenler o çağın Osmanlı toplumundaki aydın kuşakları etkileyen çevrenin ürünüdür. Bu çevre sadece bizim değil, Batı dünyasının araştırmacılarının da ilgisini çeker. Amerikalı sosyal bilimci Frey, sosyal çevrenin içindeki rekabetler açısından da yaklaşık konuya. Atatürk'ün 100. yıl dönümü dolayısıyla bu konuda bir inceleme hazırlayan Marwick de Frey'in görüşlerine katılmıştır. Profesör Doktor Dwayne Marwick, eski ve yeni lider grupları arasında ısrarlı gerginlikler başlığıyla Atatürk'ün siyasal kişiliğinin oluşumunu şöyle yorumluyor. 19 yaşında İstanbul'daki Harbiye'ye giren Kemal, 3 yıl sonra kurmay mektebine gitti. Bu öğrencilik günlerinde en çok askeri konulara ilgi duyuyordu. Fakat büyük bir istek duyarak Rousseau'nun, Stuart Mill'in, liberal Türk şairlerinin ve sürgünde olup padişaha karşı ayaklanma yalnız kişilerin eserlerini okudu. Bütün tarihi yutmaya başladı. Napolyon'a ait ne bulabildiyse okudu. Arkadaşlarıyla birlikte el yazısıyla bir gazete çıkarmaya başladılar. Yönetimi siyaset alanındaki kötülüklerini açığa vurmak amacı güden yazıların çoğunu Mustafa Kemal yazıyordu. 24 yaşında Kemal eğitimini bitirdi ve yüzbaşı rütbesini aldı. Siyasi girişimlerini, çalışmalarını sürdürdü. Aslında bu dertleşmekten adet olduğu üzere padişahı kötüleyip şimdi bu kitapları dolduracak kadar çoğalan yasak kitapları okumaktan ileri geçmiyordu. Yine de arkadaşlarından biri bunları ihbar etti, tutuklandılar ve dönmek için kolayca olanak bulamayacakları yerlere sürüldüler. Bu durumda Kemal Suriye'nin Şam kentine gidiyordu. Orada Vatan adında bir cemiyet kurdular. Bundan sonra kıta hizmetindeki subaylar arasında kurulacak olan çeşitli ihtilal hücrelerinin öncüsüydü. İhtilal artık İstanbul'da padişahın güvenlik ağları arasında değil, ancak burada kıtada gelişebilirdi. Büyük bir cesaret göstererek Yafa'daki görevini bırakarak gizlice Selanik'e gitti ve orada 4 ay içinde Vatan'ın Makedonya şubesini kurmayı başarabildi. Tutuklanması için emir verdiği haberini alınca Yafa'ya döndü ve derhal cephe görevine gönderildi ve bu arada bütün bu dönem süresince orada olduğunu göstererek raporlar düzenledi. Kemal eğitim ve manevra konularında sözlü ya da yazılı olarak sunduğu tok sözlü raporlarla üst düzeydeki subayları sinirlendirmeye devam ediyordu. Savaş alanında birlik komutanlığı görevi verildiğinde kendisinin karargahta subaylarını başarıyla yönettiği gibi burada da yeterli olabileceğini kanıtladı. Ancak bu ona terfi sağlayacak yerde sadece kendisini çekinmeyenlerin kıskançlığını artırmış oldu. Osmanlı ordusunun gizli bürokrasi sisteminde kişisel düşmanlıklar büyük rol oynardı. 1907 yılının sonlarına doğru Kemal ön yüzbaşı rütbesini aldı ve Selanik'teki genelkurmaya atandı. O zaman kafası işleyen herhangi bir Türk'ün imparatorluğunu parçalanmak üzere olduğunu sezmemesi olanaksızdı. Hristiyan azınlıklar hiç olmazsa yabancı devletler tarafından korunuyordu. Türkler ise kendi sınırları içine baskıya uğrayan bir azınlık gibiydiler. Görünüşe göre tek umut Türk ordusunun genç subaylarındaydı. İhtilal hareketi böylece güçlenmekte ve hızla genişlemekteydi. İmparatorluğun her yerinde kollar kuruluyor, özgürlük ve kurtuluş düşüncelerini bütün halk resimleri arasında yaymakla görevli propagandacılar yetiştiriyordu. Kemal Selanik'e dönünce Suriye'deki sürgün cezasının kendisini bu hareketin liderleri arasında katılmaktan alıkoymuş olduğunu acı bir şekilde fark etti. Enver Paşa. Ama günün ihtilal kahramanı Enver'di. Romantik bir kişi olan Enver, jön Türklerin bir örneğini oluşturuyordu. Üniforması içinde zarif, pırıl pırıl, halkın hayranlık gösterilerinden zevk alan, soğukkanlılığını ve cesaretini yitirmeyen bir kişi, içki ve sigara kullanmayan, koyu bir Müslüman, eksiksiz, düzenli bir özel hayatı sarayın ahlaksızlığına ve kalitesizliğine yönelmiş ihtilal hareketinin başındaydı. Enver'in karşıtı olan Kemal, onu şans eseri kahraman rolüne fırlatılmış bir kukla olarak görüyordu. Kemal, Enver'i açıkça kıskanıyordu ama bu şöyle bir kıskançlıktı. Enver'in önünde bulunan işleri yapabilecek kıratta bir adam olmadığını daha ilk baştan görmüştü. Yeni ulusçu etkileri, gelişmeleri göremeyen bu emperyalist Jön Türkler sadece atalarının imparatorluğunu daha liberal bir biçimde sürdürmek istiyorlardı. Geri getirilen 1876 anayasası ile birlikte iktidara geldiklerinde karşı ihtilali bastırmak, Balkan uluslarının imparatorluktan ayrılmak için geliştikleri hareketlerle karşı karşıya kalmak ve padişahı değiştirmek durumunda kaldılar. Jön Türkler egemenliklerini sürdürüyorlardı ama yönetimlerinin keyfi oluşumuna, zora dayanmamalarına, ve orduyu politikaya bulaştırmanın sonuçlarına ilişkin eleştiri dolu sesler yükselmeye başlamıştı. Şimdi Kemal'in etrafında Fethi, Rauf, İsmet, Kazım, Refet, Ali Fuat ve öbür yurtsever subaylardan oluşan küçük ama etkin, çalışkan bir grup meydana gelmişti. Bunlar açıkça karşı çıkıyor ve Enver, İttihat ve Terakki Cemiyeti bunlara gittikçe artan bir kuşkuyla bakıyordu. Kemal parti kongresinde bir konuşma yaparak iki efendiye hizmet etmeye çalışan bir subayın çok geçmeden hem kötü bir asker hem de kötü bir siyaset adamı olduğunu savundu. İmparatorluğun ve anayasanın devamı isteniyorsa gerekli olan askeri bir parti değildi. Gerekli olan bir yandan güçlü bir ordu, öte yandan da güçlü bir partiydi. Bir parti değil, bir topluluk. Profesör Marwick, Lord Kinross'un Atatürk biyografisine sık sık atıfta bulunarak yaptığı değerlendirmesini şöyle tamamlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti batılı anlamda bir parti değildi. Bu sadece imparatorluğun çeşitli eyaletlerine dağılmış merkezi bir yönetimden yoksun olduğu kadar kendi aralarında da uyumlu bir anlaşmadan yoksun bir kurullar topluluğuydu. Belli bir lideri de yoktu. Sadece durmadan değişen birçok liderleri vardı. Üstelik partinin içinde doğu biçimi bir gizlilik ve entrika havası kaplamıştı. Hala bir gizli cemiyet gibi çalışıyor, kararlarını kapalı kapılar ardında gizli törenlerinin maskaralığı arasında alıyordu. Örgüt içinde entrikalar, çekememezlikler, birbirinden öç almalar almış yürümüştü. Jurnalciler, fesatçılar ve katiller sayesinde yetkiler kötüye kullanılıyordu. Böylece Mustafa Kemal'in doğu biçimi politikaya özgü rekabet ve entrikalarla tanışması ve bunlara karışması okuduğu askeri okullarda başladı. Ayrıca Enver, Cemal ve öbür Jön Türk liderleriyle olan rekabet böyle bir duygusal ortamda oluştu. Bu rekabetin bulaşıcı havası Kemal'in grubuna ait soru işaretleri dolu düşüncelerini şu iki noktada toplamış gözükmektedir. İhtilal koşullarında liderlik nasıl ve ne amaca yönelik hareket etmelidir? Enver'in suikasta tutuklanmaya, çatışmaya ve mevsimsiz bir darbeye başvurmasını açık ve olumsuz biçimde eleştirmeleri yönteme ilişkin soruları ortaya çıkardı. Tedbirsizlik karşısında duydukları memnuniyetsizlik, yakında onun her tarafında gelişmeye başlayan ulusçuluğa ait güçlü etkilerden habersiz olunması, bütün bu noktalar Kemal ve çevresinin Jön Türklerle fikir ayrılığına düşmesine neden olan önemli konuları oluşturuyordu. Atatürk'ün 100. yılı dolayısıyla hazırladığı ilgi çekici incelemesinde Amerikalı Profesör Marwick, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında yansıyan çekişmeleri iç savaş şeklinde niteleyerek ele alır. Kurtuluş Savaşı ve sonrası. İç savaş yıllarında Atatürk'ün kendisine bağlı kuvvetleri denetlemesi daha zor olmuştu. Çünkü kendilerini yasal anlamda lider grubu olarak görenlerle bu gruba göre mücadeleye daha sonra katılanlar arasında sürekli bir seçkin kadro içi rekabet söz konusuydu. Sadece iç savaşın başında 5 kurucusu Ali Fuat, Rauf, Kazım, Refet ve Kemal birlikte çalışıyorlardı. Ancak Atatürk karargah heyetini oluşturmak ve kıtada görev yapacak kilit atamaları yapmak durumundaydı. İsmet Fevzi ile birlikte çalıştığı Harbiye Nezaretinin bulunduğu İstanbul'dan gelince kıskançlıklar ve güvensizlikler ortaya çıktı. İsmet ve Kemal mizaç olarak birbirlerinden o kadar farklıydılar ki birbirlerini gayet iyi tamamlıyorlardı. Kemal bu durumu yıllar öncesi Rus cephesinden biliyordu. İsmet sakin yapısı duygularına hakim olması, sabırlı, temkinli kişiliği ile ve örnek bir aile adamı olarak Kemal karşısında tam bir antitez oluşturuyordu. Çok geçmeden Fevzi de geldi. Kendisi büyük bir prestij ve ün sahibiydi. Düzenli, temkinli ve çalışkan kişiliği kendisinin her yerde sevilmesine yol açmıştı. Her şey bir yana sağlam dini inançları olan çok dindar bir kişiydi. Bu nedenle bu aşamada kendisi bu dava için özel bir değer taşıyan kimseydi. Milli Müdafaa Vekili ve İcra Vekilleri Heyeti Başkanı yani Başbakan oldu. Onun ağırlığı sayesinde Kemal rakip komutanlar arasında denge sağladı. İsmet Paşa sivriliyor. Bu sırada Kemal İsmet'i de Genelkurmay Başkanı yapmıştı. Bu görev için çok normal bir seçimdi. Ancak yaratılışları ondan çok ayrı olan Ali Fuat ve Refet'in İsmet'le araları açıktı. Kendileri ta baştan beri Kemal'in yanı sıra Anadolu'ya geçtikleri halde bu göreve onun atanmasına aralarına sonradan katılmış olduğunu ileri sürerek şiddete karşı koydular. Yine de Kemal bu atamada direndi. Özellikle Fuat bu korkunç rekabeti sürdürdü ve Kemal bu sorunu kendisini Sovyetler Birliği'ne büyük elçi atayarak çözümledi. Lord Kinross duruma şöyle bir teşhis koyar. Kemal elinin altındaki İsmet'i savaşın yakında başlayacak olan düzenli dönemi için vazgeçilmez bir eleman olarak kabul ediyor. Öte yandan Ali Fuat'ın elinde bulundurduğu düzensiz kuvvetlerle başına buyruk kesilip güçlenebileceğini görüyordu. Birbirine bağlı 5 silah arkadaşının karşılıklı güven havası içinde milli mücadeleye giriştikleri günler çok geride kalmıştı. Rauf sürgündeydi. Kazım, Refet ve Ali Fuat kıtada bulunuyorlardı. Kemal Ankara'ya her istediğini yapan bir meclise dayanarak İsmet ve Fevzi gibi yardımcılarla idare ediyordu. Ali Fuat'la bir yakınlığı kalmamıştı artık ama Kemal ile bir kavgaya girişmesi harekete bölebilirdi. Böylece Moskova elçiliğini kabul etmekten başka yapılacak bir şey yoktu. Bu içten içe süren çekişmeye ilişkin son bir kesit. 1923'te Kemal Büyük Millet Meclisi'ni dağıttı. Birkaç ay sonra İsmet Lozan'da müttefiklerle iyi bir anlaşma yapmayı başardı. İsmet zafer kazanmış olarak Ankara'ya döndü. Genel olarak atmosfer çok iyiydi. Fakat Rauf daha sonra da Ali Fuat istifa etti ve bunlar ihtilalin başarısında payının kime verilmesi gerektiğini ve ihtilalin liderlerinin Türkiye'de demokrasinin geleceğini tehdit ettiği şeklindeki kendisine özgü düşüncelerini belirttiler. Özellikle Rauf şunları söyledi. Ben şahsen bir daha İsmet Paşa ile yüz yüze gelmek istemem. Onunla bir arada çalışmama da olanak yoktur. Enver Paşa ve Atatürk rekabeti. Ortak duyguları Abdülhamit düşmanlığı ama Atatürk bunun ötesinde bir sentezi buldu ve Cumhuriyet Türkiye'sine yansıttı bunu. Atatürk'ü ilk dönemde devre dışı bırakmayı başaran Enver Paşa Atatürk'le yaşıttır. 1881'de İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimini İstanbul ve Manastır'da tamamlar. Askeri orta mektep ve idadi, parantez içinde lise, yi de Manastır'da bitirir. Manastır askeri idadisini bitirenler arasında Atatürk'ün, Kazım Özalp'in ve ileride isimleri duyulacak komutanların bulunduğunu biliyoruz. İdadiden sonra Enver Paşa da İstanbul'a gelir ve harp okuluna girer. O da Atatürk ve bu kuşağın diğer üyeleri gibi Abdülhamit düşmanıdır. Namık Kemal okumakta padişaha karşı gizli intikam yeminlerine katılmaktadır. Kurmay sınıfına geldiği sırada tutuklanır. Enver Paşa'nın kendisinden 2 yaş küçük amcası Halil Paşa, Ş.S. Aydemir'in derlediği ve 1967 Akşam Gazetesi'ne yayınlanan anılarında bu olayı uzun uzun anlatmaktadır. Yıldız Sarayı'nda yapılan sorgularında Enver Paşa ile amcasını anarşistlerle işbirliği etmekle suçlarlar. Sonra onları Şehzade Abdülmecit Efendi'nin Abdülhamit aleyhine düzenlediği bir komplonun ihbarcısı olmaya zorlarlar. Neticede Enver Paşa bu ilk ciddi siyasi macera sonunda suçsuz bulunup serbest bırakılır. Enver Paşa 1902'de Kurmay Okulu Yüzbaşı rütbesi ile bitirir. Makedonya'da eşkıya takibi ile görevlendirilir. Ve 1908'de parlayacak olan yıldızının oluşumu böylece başlar. İttihat ve Terakki'nin önde gelen eylemcisidir artık. Bildiğimiz gibi Atatürk Kurmay Okulu'ndan 1905 yılında mezun olmuştur. O da bir tutukluluk geçirmiş, sürgüne Suriye'ye gönderilmiştir. Atatürk'ün Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurduğunu, 1906'da Selanik'e tayin edildikten sonra da İttihat ve Terakki'ye girdiğini biliyoruz. Abdülhamit'i deviren ikinci meşrutiyeti getiren, Birinci Dünya Savaşı macerasını ve imparatorluğun sonunu başlatan kadronun mekandır bu. Aynı mekandan çıkan Atatürk, nasıl olmuştur da bir çöküşün değil de bir doğuşun Türkiye Cumhuriyeti'nin altına imzasını atabilmiştir. Aydemir Enver Paşa kitabında İttihatçıların yetersizliklerini şöyle değerlendirir. Selanik'in ve Manastır'ın genç subayları her şeye hakim oldular. Tecrübeli, fikirli ve yeni bir devlet nizamı kurmaya hazır olgun siyasetçinin yerine Makedonya'nın genç subayları ile Avrupa'nın kadrosundan bunlara katılan Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım gibi bir iki kişi yeni devre hakim oldular. Ahmet Rıza Bey bile bir gölge halinde yaşadı. Tek fikir mücadelesi yapan fakat bir aksiyon adamı olmayan Prens Sabahattin daha meşrutiyetin ilk yılında yeniden vatan dışına çıkmak zorunda kaldı. Parantez içinde bu genç kadronun bilgiye, memleket ve çağ araştırmalarına karşı olan ilgisizlikleri şaşırtıcıydı. Hüba 1998'den sonra kudreti eline geçiren genç Türklerin kadrosu yeni bir rejim ve yeni bir devlet yapıcısı, inşacısı olarak değil sadece komiteciler olarak kaldılar. Bu kadro ile bağdaşamayan Atatürk Çanakkale'de parlar. Kurtuluş Savaşı ile Türkiye'nin yeni yönünü belirleyen insan olur. Atatürk sadece Abdülhamit düşmanlığına ya da bir rejim aleyhtarlığına dayalı tepkicilikten öteye bir kurucudur. Okumuş sentezlere varmış, yeni bir düzenin ana hatlarını kafasında oluşturmuştur. Atatürk'ten alışılmışın dışında düşünceler sık sık duyulur. Örneğin 1923'te 3 Mart günü Adana'dadır ve esnafla konuşmaktadır. Dipnot: Atatürk'ün Söylevleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1968. Hala bugün bile bazı görüş sahipleri Yeniçeri Hoca'nın bozulma sebepleri arasında Yeniçerilerin arasında esnaf ve sanatkarların girmesini de gösterir. Oysa Atatürk konuya başka açıdan yaklaşır ve Adana esnafına şöyle der. Osmanlı hükümeti yüzyıllarca yanlış düşüncelere saplandı. Osmanlı yöneticileri kendi uluslarından zanaat sahibi kimselerin yetişmiş olduğunu görmekten pek hoşlanmıyorlardı. O kadar ki en şanslı Osmanlı padişahlarından biri, sanırım Kanuni Sultan Süleyman, askerlerinden bir Türk Müslümanı Saraçlı'yı başardığını görünce çok üzülmüştü. Arkadaşlar, bu ülkenin halkı üzerinde kimsenin egemenlik kurmaya hakkı yoktur. Ama bu ülkeyi başkalarını el açmadan geçindirmek ve yaşatmak da size düşen bir ödevdir. Çalışmalarınızın bir zanaat sahibi olmanın kadrini bilmeli, bunun da günün gerektirdiği yeni olanaklar ve araçlarla geliştirilmesiyle başarıya ulaşacağını unutmamalısınız. Atatürk'ün konuşmalarında bir tarih kültürünün ve çağdaş düşünce akımlarına aşinalığın bütün belirtileri görünür. Bunlar Atatürk'ü etkilemiştir ama Atatürk bu etkilerin ötesinde kendine özgü bir sentezi oluşturmayı başarmıştır. Lenin ve Atatürk. Örneğin altını çizerek okuduğu kitaplar ve yazarlar arasında burjuva demokrasisi ile proletarya diktatörlüğü hakkında tezler ve Lenin'de vardır. Bunun yanında Hukuk Esasiye kitabının içinde Rousseau'yu, Montesquieu, Hobbes'u ve Locke'u da altlarını çizerek okumuştur. Bazı yeni kuşakların zannettiğinin aksine Atatürk, Marksist ve Leninist düşüncelere yabancı değildir. Sadece seçimini başka yolda yapmıştır. Alman araştırmacı Kurt Steinhaus, dipnot, Kurt Steinhaus, Atatürk Devrimi Sosyolojisi, Sander Yayınları, 1973. Atatürk'ün Moskova ile ideolojik ilişkilerini şöyle değerlendiriyor. Rusya'da Bolşeviklerle, Almanya'da Spartaküs Birliği ile çalışan savaş eserleri, göçmenler ve işçiler yurda geri döndükleri zaman sosyalist gruplar kurmaya başladılar. Ayrıca İç Anadolu'da komünizme karşı belirsiz bir sempati besleyen ve Sovyet hükümet biçimini öngören çeşitli gruplar bulunmaktaydı. Bu akımlardan oluşan Türk Komünist Partisi'ne karşı Kemalist hareket iki farklı tutum benimsemiştir. 1920 yılı Mayıs'ında Mustafa Kemal bir dostuna Türk Komünist Partisi'ni kurdurdu. Bu parti Tanrı'nın yardımıyla kurulduğunu ve İslamcılığın aslında komünistlik olduğunu ilan ettikten sonra 3. Enternasyonel'e katılma isteğinde bulununca gülünç bir duruma düştü. Komintern'e bağlı olan Türk Komünist Partisi 1925 yılında yasaklanmasından önce de sürekli olarak kanun dışı ilan edilmeye çalışılıyor, polis ve mahkemelerce sert kovuşturmalara tabi tutuluyordu. Bütün bunlara bir de kanun dışı girişilen özel linç olayları eklenebilir. Örneğin 1920 yılı baharında Merkez Komitesi'nin 3 üyesiyle 12 parti üyesi linç edildi. Komünist Enternasyonel 1925 yılında Türkiye grubunun ortadan kaldırıldığını açıkladı. Komintern'in 1919 ile 1928 yılları arasındaki tutumu şöyle özetlenebilir. Türk komünistlerini sürekli kovuşturmasına rağmen Kemalizm politik ve ekonomik bağımsızlık savaşını vermekte olduğundan ve laiklik uygulamaya çalıştığından desteklenmişti. Bir yanda Komintern Türk Komünist Partisi'nin kentlerde yaşayan proleter ve köylülerin partisi haline gelebilmesi için ciddi çabalara girişmesini istemiştir. Böylece devrim olayının yalnız burjuva düzeni çerçevesi içinde kalmaması, emekçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha ileri götürülmesini öngörüyordu. Atatürk'ün Sovyet devrimini ve Lenin'in öğretilerini ilgiyle izlediği ve bu konuda geniş bilgiye sahip olduğu kesindir. Bundan etkilenmediği de söylenemez. Dipnot S.I. Aralol, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Yanları, Burçak Yayınları, 1967. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi Atatürk bu etkinin rüzgarıyla değil, kendi sentezi doğrultusunda hareket etmiştir. Bağımsızlık ve anti-emperyalizm kavramlarını Batı kurumları ile kopmak şeklinde yorumlamamıştır. Tersine İngiltere ve Fransa ile savaşın bittiği gün Türk toplumuna İngiliz ve Fransız toplumlarını örnek gösterebilmiştir. İzmir İktisat Kongresi'nin açış söyleminde 17 Şubat 1929 23 günü İzmir İktisat Kongresi'nin açış söyleminde 17 Şubat 1923 günü şöyle diyor. Batı'dan örnekler. Fatihler Türk ulusunu peşine takarak kılınçla ülkeler alınırken, kılıç sallayıp dururken, ele geçen ülkelerin halkı kazandıkları bağışlar ve ayrıcalıklarla sapana yapışıp toprak üzerinde çalışıyorlardı. Kılıçla toprak alanlar, sapanla toprak işleyenleri yenilmek ve sonunda yerlerini onlara bırakmak zorundadırlar. Osmanlıların başına gelen de budur işte. Bulgarlar, Sırplar, Macarlar, Romenler sapanlarına yapışmışlar, varlıklarını korumuşlar, güçlenmişler. Bizim ulusumuz da böyle fatihlerin arkasında serserilik etmiş ve kendi ana yurdunda çalışmamış olduğu için bir gün onların karşısında yenik ve bitik düşmüştür. Bu bir gerçektir ki tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde böyle ola gelmiştir. Nitekim Fransızlar Kanada'da kılıç sallarken oraya İngiliz çiftçisi yerleşivermiştir. Bu uygar sapanla dövüşçü kılıç savaşmasında en son kazanan sapan olmuştur. Sapan Kanada'yı kılıcın elinden almıştır. Kılıç kullanan kol yorulur, er geç kınına koyar ve kılıç kınında paslanır gider. Ama sapan kullanan kol gün geçtikçe daha da güçlenir, güçlendikçe de daha çok toprağı alır ve işler. Sosyal bilimci Mete Tuncay mesai incelemesinde dipnot Mete Tuncay mesai A.Ü.S.B.F yayınları 1972. Kurtuluş Savaşı sırasında sol kesimin gruplaşmalarını ve buna karşı Atatürk'ün izlediği yolu şöyle özetler. Yeşil Ordu'nun Büyük Millet Meclisi'nde 1920 gününde Halk Zümresi adını taşıyan bir çeşit meclis grubu vardı. Bu grup geniş ölçüde itaatçılardan kurulurdu ve Enver Paşa'nın yurt dışındaki çalışmalarıyla ilgileniyordu. Enver Paşa Rusya'da İttihat ve Terakki Fırkası'ndan bir grubu yeniden örgütlemek istemiş ve Türkiye'deki itaatçıları da bu örgütün içinde toplamaya çalışmıştır. Yukarıda gördüğümüz üzere Enver Paşa'nın bu grubu bir ara Halk Şuralar Fırkası adıyla anılmıştır. Mesai, Halk Zümresi ile sonradan Halk Şuralar Fırkası adını alan bu grubun işbirliği çabalarına ilişkin olmalıdır. Mustafa Kemal Paşa Yeşil Ordu Halk Zümresini dağıtmak ve bu grubun çoğunluğunu kendi denetimi altına almak için önce meclise halkçılık programını sunmuş, sonra onlardan bir kısmına parantez içinde resmi Türkiye Komünist Fırkası'nı kurdurmuş, direnerek Türkiye Halk İşrakiyum Fırkası'nı örgütleyenleri ise ezmiştir. Bu hareketlerinde Enver Paşa'nın rekabeti endişesinin de önemli bir ağırlığı olmuştur. Atatürk bugün de benzeri görülen gelişmelerde 1920'den itibaren sürekli karşılaşmıştır. Örneğin Yeşil Orducular mecliste Halk Zümresi diye bilinen grup kurmuştur. Çerkes Ethem'in de Yeşil Ordu'ya girdiği bilinmektedir. Halk Zümresi 1920 Temmuz'unda bir gövde gösterisi yapmış ve TBMM'de Atatürk'ün adayı olarak çıkan Refet, parantez içinde Bele, Paşa'yı yenen Tokat mebusu Nazım Bey İçişleri Bakanı seçilmiştir. Atatürk nutukta bu olayı şöyle anlatır. Nazım Bey İçişleri Bakanı olarak beni ziyarete geldi. Kabul etmedim ve istifaya mecbur ettim. Daha sonra Nazım Bey İstiklal Mahkemesi tarafından Çerkezhisar'la işbirliği yaptığı gerekçesiyle 15 yıl küreye mahkum edilir. 1921'de ise affedilerek tahliye olunur. Tunçay, Atatürk'ün bu yıldırma harekatı ertesindeki tutumunu şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın daha uzun vadeli olarak geliştiği hareket ise halk zümresini bölmeye ve bu grubun çoğunluğunu kendi yanına çekmeye yönelmiştir. Bunu başarabilmek için de iki şey yapmıştır. Bir kere 13 Eylül'de Bakanlar Kurulu adına meclise bir halkçılık programı getirmiş. İkinci olarak da güvendiği bazı arkadaşlarının yanlarına katılarak halk zümresi ileri gelenlerinden bir takımına 18 Ekim'de resmi Türkiye Komünist Fırkasını kurdurmuştur. 13 Eylül 1920'de Mustafa Kemal Paşa tarafından heyeti vekili adına Büyük Millet Meclisi'ne sunulan halkçılık programı 18 Eylül'de mecliste okunmuş. 25 Eylül'de de bir teşkilata esasiye kanuni layihası olarak kabul edilen bu teklifi tetkik edecek muvakkat encümeni mahsusun intihabı yapılmıştır. Atatürk Lenin'i okurken bütün bu deneylerin ışığında da Sovyet Devlet Teşkilatı'nı anlatan bölümlerin altını çizmiştir. Altlarını çizerek okudukları Atatürk iyi bir kitap okuruydu. Okuduğu kitaplar arasında Burjuva ve demokrasisi ile proleter diktatörlüğü hakkında tezler ve Lenin de vardı. Altlarını çizerek okuduğu yazarlardan Montesquieu, Hobbes ve Locke da sayılabilir. Cumhuriyet kuşaklarının Atatürk'ten almaları gereken en büyük ders medeni cesaret dersidir. Şartlar ne olursa olsun düşündüğünü ve inandığını söyleyebilmek cesareti. Yıl 1928, 8 Ağustos günü İstanbul'da Sarayburnu'ndaki gazinoda harf devrimi hakkında bir konuşma yapar. Sonrasını birlikte izleyelim. Atatürk, parantez içinde Atatürk kadehini halka doğru kaldırarak ve karşıdan görünen sarayları işaret ederek eskiden bunun bir katını süprüntülüklerinde gizli gizli içerek türlü türlü kötülükleri işleyebilen gösterişli sahtekarlar vardı. Ben sahteci değilim, ulusumun şerefine içiyoruz dedi. Diyebilirsiniz ki 1928'de devletin gücü ve tüm iktidar Atatürk'ün elindedir. Dilediğini söyleyebilir ve kimse karşı koyamaz. Ama 1922'de de İstiklal Savaşı'nın en zorlu günlerinde bütün kesimlerin desteğine en fazla ihtiyaç duyduğu sırada tutumu yine aynıdır. Sovyetlerin Ankara'ya gönderdiği 2. Büyükelçi Aralov Türkiye hatıralarında anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa, işte Konya diye bağırdı. Paşa'nın biraz heyecanlandığı görülüyordu. Bu hal bundan bir yıl önce Konya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı baş gösteren ayaklanma ile açıklanabilirdi. Bu isyana yerli hocalar, özellikle Mevleviler katılmış bulunuyordu. Mustafa Kemal Konya'daki bu isyanı bize anlattı. İsyanın elebaşısı Eşkıya Bozması Delibaş adlı biriymiş. 500 asker kaçağının başına geçerek Konya'yı işgal etmiş ve iktidarı eline geçirmiş. Hocalar ona yardım etmiş. Gönderilen süvari birlikleri Konya'yı kurtarmış, Eşkıya kaçmış. Delibaş Fransa'ya sığınmış. Trenden indiğimiz zaman artık ortalık kararmış bulunuyordu. Bizi karşılamaya gönderilen çeşitli birliklere bağlı erlerin elinde meşaleler vardı. O gece iki medreseyi ziyaret ettik. Kanlı canlı hemen hepsi gencecik mollalar medresenin avlusunda dizilmişlerdi. Bunların arasında geniş cübbeli beyaz hocalar da yer almıştı. Hepsi de yerlere kadar eğilerek Mustafa Kemal Paşa'yı selamlıyorlardı. Bunların içinden biri, bunların başı ve en nüfuzlusu, Mustafa Kemal Paşa'dan medrese sayısının artmasını rica etti. Medrese öğrencilerinin askere alınmamalarını da istirham etti. Hoca konuşurken Mustafa Kemal'in kendini tuttuğu belli oluyordu. Ama medrese öğrencilerinin askere alınmamaları söz konusu olunca artık kendini tutmadı ve yüksek bir sesle sertçe ''Ne o?'' dedi. ''Yoksa sizin için medrese Yunanları mağlup etmekten, halkı zulümden kurtarmaktan daha mı değerlidir? Millet kan içinde yüzerken, halkın en iyi çocukları cephelerde dövüşür, yurt için canlarını feda ederken siz burada genç safasağlam delikanlıları besteye çekmişsiniz.'' Mustafa Kemal konuştukça gözleri daha korkunç bir hal alıyordu. Bu asalakların askere alınmaları için hemen yarın emir vereceğim. Hocalar sindiler ama yüzleri öfkeden kıpkırmızı kesildi. Yabancıların yanında hükümet başkanı onları paylaşmıştı. Mustafa Kemal Paşa bize dönerek hadi gidelim dedi. Artık burada bizim için yapılacak bir şey kalmadı ve şöyle isteksizce bir selam vererek oradan ayrıldı. Mustafa Kemal Paşa otomobilde uzun bir süre yatışmadı. Savaş sona erince onlarla daha ciddi konuşacağım. Her şeyden önce onları mali dayanaklarından, vakıflardan yoksun edeceğim. Yurt topraklarının büyük bir parçası, neredeyse 2/3, belki de daha çoğu vakıftır. Bu topraklar Moğollaların yaşama kaynaklarıdır. Bunların çoğu köylülerin elinden alınmış topraklardır. Buna son vereceğiz. Bir de utanmadan hükümetten yardım istiyorlar. Mustafa Kemal Anadolu topraklarında şimdi gördüğümüz dinç sağlam delikanlıları askerden kaçıran 17 bin medrese bulunduğunu söyledi. Bu tam bir kol ordu demekti. Atatürk'e Türk tarihini anlama zorunluluğunu hissettiren düşünürlerin başına Ziya Gökalp geliyordu. Ziya Gökalp onun asıl amacı genç kuşağa ruh verecek bir el kitabı yaratmaktı. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün Türk ulusunun kişiliğini ve kimliğini yeni boyutlarıyla değerlendirmeye çalıştığını görürüz. Özel kitaplarındaki en fazla okuduğu kitaplar tarih ve dil üzerine olanlardır. Örneğin H.G.Bels'in Cihan Tarihi'nin Umumi Hatları kitabının 1928'de yapılan çevresini satırların altını çizerek dikkatle okumuştur. Atatürk'ün Cihan Tarihi kitabında işaretleyip yanına dikkatle yazdığı bir bölümü şöyle: "Bütün ırklar ve bütün sınıflar kendi halkları arasında ve kendi ülkelerinde kaldıkça değer ve saygınlık kazanır. Fakat yabancı ülkelere gidecek olurlarsa sefalete düşer, aşağılanır ve horlanırlar. Türkler ise kendi soyları arasında kaldıkça bir aile içindedir. Özel bir güç ve kudret sahibi olamazlar. Fakat ülkelerini terk ederler de bir Müslüman memlekete giderlerse oranın güçlü kişisi olurlar. Kendi soyadlarından ve kendi ocaklarından, kendi hısım ve akrabalarından ne kadar uzaklaşırlarsa o oranda değerleri artar. Hazreti Adem'den bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir kavimde ne kadar pahalı alınmış olursa olsun bir tutsağın taç ve tahta kadar yükseldiği görülmemiştir. Oysa Türklerde buna pek çok örnek vardır." Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları: Frey, F, R, E, Y. Stuart, S, T, U, E, A, R, T. Mill, M, I, L, L. Lenin, L, E, N, I, N. Dwayne, D, W, E, I, A, I, N, E. Marwick, M, A, R, B, I, C, K. Rosso, R, O, U, S, S, E, A, U. Montesquieu, M, O, N, T, E, S, Q, U, I, E, U. Hobbes, H, O, B, B, E, S. Locke, L, O, C, K, E. Kurt, K, U, R, T. Steinhaus, S, T, E, I, N, E, A, U, S. Wells, W, E, L, L, S.